Okuduk.
Yetmedi. E yazdık.
Kesmedi.
E artık konuşmaya geldik. Eh dergi yazarları, her ayın son perşembe akşamı 21'de Radyo Engelsiz Erişim'de. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Eh dergiden yansımalar, yansımalar, yansımalar, yansımalar.
Radyo Engelsiz Erişim'den herkese merhaba. Bu ay Eh Dergi'nin 4. radyo programını gerçekleştiriyoruz. Konuklarımız arasında bu ay yazısıyla Burak Sarı ve Burak Sarı'nın yazısında röportaj yaptığı Ersin Sınay ve aynı zamanda da Burçin Yaşagör, bir ebeveynimiz var konuk olarak. O yüzden öncelikle radyo programında kendimizi birazcık dinleyicilerimize tanıtsak iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden ilk önce sözü Burak'a vermek istiyorum. Hem birazcık neden bu yazıyı ve neden bu röportajı yapmayı tercih etti, bundan bahsedip daha sonra da Ersin Hanım'a sözü vereceğiz.
Merhaba dostlar. Biliyorsunuz bu ay radyo programımızın 4.sünü yapıyoruz. Geçen ay Merhaba Spektrum ekibiyle programımızı gerçekleştirmiştik. Merhaba Spektrum ekibinin de artık bizim sitemizde, dergimizde bir köşesi var. Aslında Adis'le ve Ersin Hanım'la tanışma sürecimiz Merhaba Spektrum'la ilgiliydi. Yani Merhaba Spektrum aracılığıyla Adis'i de tanımış olduk ve Ersin Hanım'la dolayısıyla tanışmış olduk. Geçen ay Merhaba Spektrum'u almıştık. Bu ayda ona bağlı olarak hani nöroçeşitlilik ve buna bağlı olarak alternatif iletişim sistemleri üzerine bir köşe ayıralım. Hatta ben köşemi buna ayırayım diye düşündüm ve Ersin Hanım sağ olsun beni kırmadı. Çok teşekkür ederim. Böyle önemli bir konuyu da sadece röportajla geçiştiremezdik. Daha da detaylı konuşmak istedik. Ersin Hanım ve Burçin Hanım da teklifimizi kabul etti. Sağ olsunlar bugün bizimle birlikteler. Ben sözü uzatmadan onlara bırakayım. Ersin Hanım buyurun.
Merhaba. Biz de zaman verdiğiniz için teşekkür ederiz açıkçası. Benim de sürecim şöyle oldu. Çünkü ben İtalya'da yaşıyorum. Daha önce 12 sene Londra'da yaşadım. Dolayısıyla Türkiye'den ve Türkiye'de yapılan eğitimlerden, Adis'ten vesaire çok uzaktım. Ancak bu pandemi döneminde evdeyken benim İtalya'da yaşadığım ev bir hastaneye çok yakın olduğu için buradaki hastanede gönüllü olarak Adis materyalleri yapmanız için özellikle entübe olmuş ve iletişime geçemeyen hastalar için böyle bir imkan vardı. Bunu yaparken de hani bunun aslında ben Kıbrıs'tayım. Maksan da anlayacaksınızdır. Kıbrıs'ta ne yapıyor olduklarını, bu süreçte Adis'in varlığını, aynı zamanda Türkiye'de bunlar var mı, kullanılıyor mu, bunları araştırırken aslında bunun eksikliğini o zaman fark etmeye başladım. Ve önce sosyal medyada materyaller, farkındalık, bilgi paylaşmaya başladım ücretsiz olarak. Ve ben de aslında bu şekilde Türkiye'de bu alanda çalışan bir sürü farklı grup ve kişiyle tanışma şansım oldu. Burak Bey gibi, Engelsiz Erişim gibi, Merhaba Spektrum gibi, Erişilebilir Her Şey gibi. Yani aslında bu alanda çalışan birçok kişi var ama herkes hani bir araya geldikçe aslında çok daha güçlü ve güzel bir şey olacakmış gibi. Ve aslında Burçin Hanım'ı da benimle burada olmasını istememin sebebi de ben bu çalışmalara Türkiye'de ve Türkçe olarak çalışmaya başladığımda ilk tanıştığım ebeveynim Burçin Hanım'dı. Ve hem Türkiye'de neler olduğunu, hani ne gibi eksiklik çeşitlilikler var olduğunu fark etmeme, hem de kendi sürecini bana tanıtırken, anlatırken onların neler yaşadığını öğrenmeme yardımcı oldu. Dolayısıyla bence onun bize katılımı ve kendi istediği kadarıyla paylaşacakları da bugün çok çok değerli.
Burçin Hanım,
isterseniz siz de kendinizden ya da belki çocuğunuzdan birazcık bahsedebilirsiniz. Dinleyicilerimiz de bu konuda bilgi sahibi olmuş olurlar.
Çok teşekkür ederim. Öncelikle burada bana da bir yer ve zaman ayırdığınız için. Ve Ersin Hanım'a da çok teşekkür ederim tabii ki. Ben İngilizce öğretmeniyim aslen. Kızım 7 yaşında ve serebral palsili. 2 yaşındayken serebral palsiyle tanıştık. 2 yaşına kadar normal gelişim gösteren bir çocuktu. Yani normal iletişim kurabiliyordu, konuşabiliyordu. Ama ondan sonra tabii bayağı bir hayatımız bir anda değişti. Fiziksel olarak da birçok yetisini kaybetti ama en önemlisi iletişimiydi tabii ki bizim için. Bayağı uzun bir araştırma sürecimiz oldu diyebilirim. Şu an göz takip sistemi kullanıyor ve Ersin Hanım'ın desteğiyle bayağı şu an ilerleme kaydettik diyebilirim. Bu kadar söyleyebileceklerim şimdilik.
Teşekkür ederiz. O zaman belki şöyle devam edebiliriz. Zaten şu anda bizi dinleyenler, radyo programımızı dinleyenler ama aynı zamanda dergimiz çıktığında da yazıyı okuyanlar, dergimiz yeni çıktı bu ayki sayısı, görmüştür ya da görecektir. Ama biraz daha burada da Ersin Hanım ayrıntılandırabilirseniz, hem yeni dinleyenler, yazıyı henüz okumamış olanlar ya da daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, hani ADIS nedir, açılımı nedir, içeriğinde neler var ya da ne tür durumlarda kullanılır, biraz bize bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Tabii ki. ADIS, sizin de söylediğiniz gibi, söyleşilere de bahsettiğimiz gibi, aslında alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri olarak açıklanır. Ve sözel iletişime alternatif veya sözel iletişime destek olabilecek sözel iletişim dışındaki birçok iletişim metodundan bahseder aslında. Bunlar jestler, mimikler, görseller, iletişim kitapları, uygulamalar, Burçin Hanım'ın bahsettiği gibi gözle takip cihazları vesaire birçok opsiyondur aslında. Ve sözel iletişime geçmekte ister yarı zamanlı, ister tam zamanlı zorluk yaşayan her yaştaki herkes için kullanılabilir. Bunun için bir ön koşul veya bir yaş sınırı yoktur. Ve yeni de bir şey değildir aslında. Çünkü sözel olmayan iletişim şekilleri ağızla konuşmaktan çok daha eski bir tarihe dayanır. Ancak şu an teknoloji geliştikçe ve terminolojiyle ile bunlar desteklenip yenilenmiş ve daha yeniymiş gibi bir hal aldı açıkçası.
Peki şöyle devam edelim. Burçin Hanım, sizin kızınızda ADIS'in kullanıldığını, kızınızın ADIS'i kullandığını biliyoruz. Biraz o konuda bilgi verebilir misiniz? Hani nasıl tanıştınız ADIS'le bir ebeveyn olarak? Nasıl bunu kullanmayı tercih ettiniz? Ya da bu konuda sizi yönlendiren Ersin Hanım'la tanışıklığınızı şimdi burada öğrendik hep birlikte. Ama hani daha çok bu konuda araştırmanız olmuş muydu? Nasıl tanıştınız hem Ersin Hanım'la hem ADIS'le? Belki siz de o boyutuyla birazcık ebeveyn boyutundan anlatabilirsiniz.
ADIS'le nasıl tanıştık? Uzun süre internetten yurt dışındaki ADIS kullanan kişileri de takip ediyordum zaten. Ama Türkiye'de böyle bir şey var mı yok mu haberim yoktu. Daha sonra yurt dışında bizim görüştüğümüz bir dil konuşma terapistimiz vardı. O kızım için göz takip cihazının hani uygun olabileceğini, hani böyle bir alternatif iletişim yönteminin uygun olabileceğini söyledikten sonra daha detaylı araştırmaya başladık açıkçası. Ve sonra bir firmaya ulaştık ama daha çok yetişkinlerle çalışan bir firmaydı. Denedik, hani göz takibini yapabildiğini öyle fark ettik. Ama programın içeriği bize hiç uymuyordu. Yani bir çocuğun kullanması için çok zor bir programdı. O zaman 5 yaşında falan da herhalde, kızım 4 ya da 5 yaşında. Yani okuması falan da olmadığı için kullanamazdı. Daha sonra şu anda kullandığımız programı bulduk. Onu kullanmaya başladık ama tamamen hani firmadan aldıktan sonra bir profesyonel destek almadan açıkçası. Ben evde kendim deneme yanılma yollarıyla bir şeyler yapmaya çalıştım hep. Daha sonra Instagram'dan bir arkadaşım hatta söylemişti. Ersin Hanım'ı görünce hani böyle bir şey hemen Ersin Hanım'a mesaj attım, hatta gece geç bir saatti. Böyle bir heyecanlanıp o da sağ olsun hemen döndü bana. Sonra Ersin Hanım'la çalışmaya ve devam etmeye başladık. Şu anda tabii ki birçok istediği şeyi ya da istemediği şeyi bilgisayarını kullanarak bize ifade edebiliyor. Ama zor bir süreçti bizim için buraya gelmek. Çünkü profesyonel destek bulamamak gerçekten hani biz aileler için özellikle hani cihaza ulaşmak zaten zor bir süreçti. Hani maddi olarak da manevi olarak da hem araştırmanız bulmanız gerekiyor. Kimse size böyle bir şey tavsiye etmiyor. Maddi olarak da hani yüksek fiyatlar ama sonrasında da kullanmak için hani profesyonel destek alamıyorsunuz. O yüzden kolay bir süreç değildi açıkçası. Böyle şimdilik Ersin Hanım'la şu anda devam ediyoruz. Ama tabii ki çocuğu, yani hiç konuşamayan bir çocuğun çok istediği ya da hiç istemediği bir şeyi ifade ediyor olması ya da hayal ettiği bir şey söyleyebiliyor olması muhteşem.
Peki bir şey sorabilir miyim ben? Pardon, yine seni kestim ya. Biraz önce
ben
de
sadece şey soracaktım da sen sözünü unutma. Sadece Burçin Hanım'ın sözünün üzerine merak ettim. Hani belki dinleyicilerimizden de. Ya programı birazcık açabilir misiniz? Hani kullanıcısı olarak yani bilgisayar üzerinden yürütülen bir program evet ama hani nasıl bir içeriği var? Hani ilk başta kendim denedim, yapmaya çalıştım. Büyük ihtimalle siz aslında İngilizce öğretmenisiniz ama 5 yıldır daha çok çocuğunuzun eğitimine odaklandığınızı hani ifade ettiniz. Belli bir eğitim düzenine sahipsiniz. Öğretmen kimliğiniz de var. Hani orada belli yönergeler var ve onları takip ederek mi uygulamaya çalıştınız? Yani nasıl, ne tarz bir program? Biraz belki hiç kullanmamış ya da merak edenler için ondan bahsedebilir misiniz?
Bizim kullandığımız program Tobi Communicator. Tobi'nin kendi sitesinde de bayağı yönlendirici şeyler vardı. Onları da takip ettik ama daha çok ben açıkçası kendim deneme yanılma yoluyla hep ilerlemeyi tercih ettim. Programın içerisinde semboller var ve çok geniş ve çok zengin bir sembol havuzu var gerçekten sistemin. Ve bilgisayarda her şeyi siz kendiniz hazırlıyorsunuz. Şu an bizim kullandığımız programda o şekilde. Şu an benim kızımın işte öğretmeniyle yapacağı ders atıyorum neyse matematikse ona uygun şeyleri önceden ben hazırlıyorum. Öğretmeniyle hani o şekilde konuşuyor, kullanıyor. Ya da herhangi bir oyun oynayacaksak ona uygun şeyleri yine önceden hazırlıyorum ve o şekilde devam ediyoruz oyunumuza. Ama evet, ailenin tabii ki hani her şeyi sizin hazırlamanız gerekiyor. Ama çocuk için hani her şeyi sembollerle ifade ettiği için okuma bilmesine gerek yok. Sembolleri öğrendikten sonra zaten hani istediği şekilde istediği sembolü seçerek ifade edebiliyor. Benim kızım hani ellerini kullanmakta da güçlük çektiği için göz takip sistemi kullanıyor. Ama hani bu semboller tabii hani ellerini kullanan çocuklar için çok daha pratik yollarla da kullanılabilir. Ama bizim kullandığımız sistem bu şekilde.
Teşekkürler. Burak, sen sorunu unutmadan.
Aslında seninle aynı şeyi merak ettim de ben. Ya ayrı bir cihaz mı var? Ona benzer bir şey söylediğiniz gibi Burçin Hanım biraz önce de. Hani öyle bir şey varsa bu nasıl bir şey diye merak etmiştim ama Canan'ın sorusundan verdiğiniz cevaba bakarak sanırım normal bilgisayar üzerinde bir yazılım gibi.
Yani evet, bizim şu an kullandığımız normal laptop üzerinde biz kullanıyoruz. Ayrıca laptopun üzerine takılı olan bir göz sensörü var. Ama tabii ki asıl iş yazılım. Hani yazılım olmaktan sonra sadece sensörle çok bir anlam ifade etmiyor. Ama tabii ki bu hani biz laptopta kullanıyoruz ama bu bizim kullandığımız bayağı nasıl diyeyim? Hani yurt dışında falan bunun için ayrı bir tabii cihaz olması lazım. Hani o şekilde kullanılıyor ya da tablet olması gerekiyor. Şu an bizim kullandığımız laptop üzerinde.
Anladım. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz. Ersin'le bir şey daha sormak istiyorum. Zaten bugün sürekli merak ettiklerimizi öğrenmek için sorular soracağız. Ersin Hanım, peki hani demiştiniz ya bu konuda zaten çalışmalarım oluyordu. Daha sonra o çalışmaları da soracağız ama Türkiye'de bu işler nasıl? Biraz size ondan bahsedebilir misiniz? Yani Türkiye'de bu alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri ne kadar kullanılıyor, kullanılıyor mu, ne sıklıkta ya da hani bu konuda ne gibi çalışmalar yapılıyor Türkiye'de, bu konuda bize bilgi verebilir misiniz?
Tabii ki, ama önce şu parantezi açmam gerekiyor. Ben Türkiye'de yaşamadığım için bunlar benim tamamen gözlemime dayalı yapabileceğim yorumlar. O yüzden eksiğim olabilir. Bunun için hani dediğim gibi kendi deneyimimi paylaşabilirim ben sizinle sadece. Şöyle, Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla üniversitelerde mesela dil ve konuşma terapisi mezunları aslında ADİS'in farkında. Biz zaten sosyal medya hesabını kurduğumuz zaman küçük bir anket yapmıştık. Hani dil ve konuşma terapistlerinin ya da engelli çocuklarla çalışan uzmanların bu alandaki ihtiyaçlarını, bilgilerini ölçebilmek adına. Ve birçoğu aslında ADİS'in teori olarak ya da isim olarak bunu bildiklerini ifade ettiler. Ancak sıkıntımız Türkiye'de daha çok pratik kısımda. Çünkü Burçin Hanım zaten söylediği gibi bunlar hem maddi bir süreç gerektiriyor, hem manevi bir süreç gerektiriyor, hem de bunun Türkçe yazılımı ve altyapısı henüz gelişmemiş. Dolayısıyla mesela biz bu sosyal medyaya başlamadan önce Türkiye'de Türkçe standart bir sembol seti de yoktu. Ve biz dil ve konuşma terapistlerine sorduğumuzda o zaman nasıl görseller kullanıyorsunuz, nasıl ifade edebiliyorsunuz öğrencilerinize bunu? Mesela Google'dan buldukları görselleri veya fotoğrafları kullandıklarını söylediler. Ama bir düşünün hani Google'dan belki elma, muz, tuvalet fotoğrafı bulabilirim ama kendi hislerimi, düşüncelerimi, sevgimi, hayallerimi, politik düşüncelerimi vesaire ifade etmek istiyorsam kullandığım iletişim yöntemiyle bunu Google görsellerle ne kadar yapabilirim? Bu her zaman bir limitleyici bir faktör oluyor. Onun dışında elbette ki hani ADİS dedik zaten sadece görseller veya teknoloji değil, işaret dili de buna dahil. Söyleşimizde de bahsetmiştik hani uzun süre bunun yasaklanmasına rağmen şu an Türk işaret dili kullanılıyor elbette ki ve gelişiyor ve duyuruluyor. Ama yine de mesela birçok araştırma Türk işaret dilinin hani otistik çocuklar içinde, Down sendromlu çocuklar içinde, hatta tipik gelişen çocuklar içinde destekleyici bir alternatif iletişim olduğunu gösteriyor. Ama bunlar henüz mesela bu toplumlara ulaşmış değil. Ve en büyük, Burçin Hanım söylediği de şey, en büyük eksiklik anladığım kadarıyla bu alanda pratik olarak çalışan uzman sayısı, bu alanda çalışmak için kendine güvenecek uzman sayısı biraz az. Dolayısıyla toplumun ve tüm ailelerin ve uzmanların genelde beklentisi sözel iletişim yönünde. Dolayısıyla çocuğun sözel iletişime geçsin. İşte alternatif iletişim kullanırsak tembelleşecek, konuşmayacak vesaire gibi ön yargılar olduğu için henüz ADİS olması gereken yerde Türkçe olarak ve Türkiye'de değil diye ben gözlemledim.
Sizin bu konuda söylemek ya da eklemek istediğiniz bir şey var mı Burçin Hanım? Hani ebeveyn olarak aslında az önce tabii biraz bahsettiniz ama belki Ersin Hanım'ın sözleri üzerine hani araştıran ve daha sonrasında Ersin Hanım'a ve hani ADİS'e ulaşan birisi olarak deneyiminizi belki aktarmak isteyebilirsiniz diye size de bir sormak istedim.
Evet, Ersin Hanım'ın dediği gibi hani bizim görüştüğümüz tüm terapistler bize hep hani kızım için alternatif iletişim yöntemi kullansa iyi olur tavsiyesinde bulundular. Ama nasıl bir alternatif iletişim yöntemi olacak bu? Hani alternatif iletişim yöntemi deyince o kadar geniş bir çatı ki bu. Ve her çocuk için hani farklı. Bu yüzden o çocuğun ihtiyacı olan şeyi çok iyi hani tespit etmek gerekiyor. O yüzden Türkiye'de kullanılan mesela PECS yöntemi çok sık kullanılan bir şey. Ama daha çok otizmli çocuklar için hani uygun olan bir şey ve bize hiç uymamıştı açıkçası. Hani ellerinde kullanamadığı için kızım. Ama evet bu konuda hani daha farklı alanlarda atıyorum işte gözle takipte de ya da Türkçe sembollerin olduğu bir şey olsa ve hani terapistler bunlara çok daha kolay ulaşabilseler belki bu alanda da çalışacak daha fazla terapist istekli olacaktır. Ama biz en çok sıkıntı duyduğumuz alan buydu. Hani bu konuda deneyimi olan, bu konuda bizi yönlendirebilecek olan bir terapiste ulaşmak da çok zorlandık açıkçası. Hoş, hala da ulaşabilmiş değiliz yani Ersin'in sonuçta hani yurt dışında ve hani onunla çalışıyoruz. Ama çok dediğim gibi çok geniş bir kavram ve umarım bu alanda çalışmayı isteyecek ve gönüllü olacak kişiler de artacaktır hızla.
Elemanların sayısı da tabii artması gerekiyor. Aynı zamanda niteliğinin de belki hani bu işi yaparken gerçekten doğru ve etkili yapmak da kesinlikle önemli. Umarız daha da yaygınlaşır. Teşekkürler. Peki Ersin Hanım, dünyadaki çalışmalarla ilgili bize neler aktarabilirsiniz? Yani hani Türkiye'de yaklaşık olarak hem sizin uzman olarak pencerenizden, deneyimlerinizden daha doğrusu hem de Burçin Hanım'ın ebeveyn olarak deneyimlerinden yaklaşık olarak öğrendik ama hani dünyada bunun yaygınlığı, kullanımı nasıl ya da ne kadar biliniyor bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz ya da ne kadar kullanılıyor?
Tabii. İngiltere örneğinden gidelim isterseniz. Çünkü benim deneyimlerimden hani diğer birçok ülkeyi tam olarak bilmiyorum ama Londra'daki deneyimimden şöyle söyleyebilirim. Bu RAM raporu gibi engelli çocuklara verilen raporlar gibi bir rapor var İngiltere'de de. Bir eğitim raporu. Mesela en büyük fark bence Burçin Hanım'ın kızı gibi ya da iletişime, sözel iletişime geçmekte sıkıntı yaşayan, herhangi bir sebepten sıkıntı yaşayan diğer çocuklar gibi ADIS bu raporun içerisine dahil. Bu şöyle bir katkı sağlıyor. ADIS ücretsiz oluyor bu sebepten çocuğun hayatında. Çünkü bu bir hak oluyor. Bu bir gereksinim oluyor. Bu bir artı ya da bir prestijli bir ekstra değil de aslında çocuğun hayatındaki bir hak ve gereklilik olarak raporuna dahil edildiği için hem ücretsiz olarak araç ve gereç sunuluyor hem de terapi süreci de bu yüzden ücretsiz olarak sunulabiliyor aileye. Bence bu çok çok çok büyük bir pozitif ve eksik. Onun dışında hani zaten birçok şey İngilizce üretildiği için İngilizce ala dili ya da çift dili İngilizce olan kişiler için birçok fırsat var. Ve bu hani hem kendinize uygun olan uygulamayı tercih etmeniz için yardımcı olan bir şey. Aynı zamanda kendinize uygun olan sesi tercih etmeniz için uygun olan şey. Görseli tercih etmeniz için, terapisti tercih etmeniz için. Ücretsiz olanı deneyebilirsiniz, donanımlı birçok farklı düzenlemesi olanı deneyebilirsiniz. Ama yine Türkçe'ye kıyasladığımızda bu çok opsiyonumuz olmadığı için maalesef var olan şeyi kullanmak zorundayız ya da yaratmak zorundayız açıkçası. Bir diğer şey de bence dünyada ya da dünyada değil de Londra'da, İngiltere'de benim gözlemlediğim ve benim için çok çok değerli olan ve umarım hani bu yolda Türkiye'de de ilerleyeceğim bir şey. Bence birçok profesyonelin bir arada çalışabiliyor olması. Örneğin Burçin Hanım'ın da biraz önce bahsettiği gibi. Burçin Hanım'ın kızının kullandığı göz takip cihazına dil ve konuşma terapisti olarak ben diyebilirim ki evet, onun kızı için kullanılabilecek şey bir göz takip cihazıdır. Uygulama da budur. Ve bu süreçte hani bunların düzenlemesini ve iletişim için yapabileceğimiz yöntemleri ben karar verebilirim ve beraber ilerleyebiliriz. Ama örneğin bu cihazın tekerlekli sandalyede nerede yerleştireceğini ya da tekerlekli sandalyesine uygun olup olamayacağını vesaire ancak bir fizyoterapist ve ergoterapistle karar verebiliriz. Daha sonra bunun akademik boyutu var vesaire. Dolayısıyla hani
bir diğer bence yurt dışında pozitif olan bu beraber çalışma, kolaboratif çalışma ve birbirinden öğrenmeye açık olma. Bence çok çok değerli ve belki şu anda hala birazcık eksik Türkiye'de.
Aslında bu genel olarak Türkiye'de yani özellikle farklı engellere sahip bireylerle ilgili yapılan çalışmalarda, mesela görme engellilik özelinde belki daha iyi bildiğim bir alan olduğu için söyleyebilirim. Hani orada bile baktığımızda ya Türkiye'deki genel sorunumuz bu aslında. Mesela sadece özel eğitimciler işte görme engellilik ya da otizm ya da serebral palsili ya da Down sendromlu çocuklarla ya da yetişkinlerle çalışabilir gibi bir bakış açısı var. Oysa sizin bahsettiğiniz bence çok değerli. Siz aslında interdisipliner, yani disiplinler arası bir çalışmanın olması gerektiğinden bahsediyorsunuz. Bir ekip çalışması olmalı ve aslında farklı uzmanların görüşleri alınarak ortak bir plan belirlenmeli ve çerçeve çizilmeli diye kastediyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum. Yani tabii anladığımı yorumluyorum şu an ama yanlış bir şey söylemek istemem. Hani bizim Türkiye'de temelde eksikliğimiz bu aslında. Herkes kendi alanının hakimi olduğunu düşünüp o alanda benim yaptığım ya da benim söylediğim doğruyu daha çok öne çıkarıyor. Aslında belki de merkeze çocuğu ya da bireyi, yetişkin de olabilir bu. Hani koyup onun etrafında o ekipteki kişiler yer alsa belki çözüme ulaşmak daha kolay olabilir diye düşünüyorum ben de.
Çok çok haklısınız ve bence şunun sebebi bana göre şu, hani ben İngiltere'de yine sürekli bu örneği veriyorum ama en çok deneyimim olan yer o olduğu için sürekli ona referans yapıyorum. Ben İngiltere'de devletin sağlık sektörüne bağlı olarak çalışıyordum. Dolayısıyla bu benim aileler için sunduğum servis aileler için her zaman ücretsiz oluyordu. Ve bunun için diğer bu ekip içerisinde çalışan uzmanların da servisi aynı şekilde. Fizyoterapist, özel eğitimci, ergoterapist, her neyse kim varsa o ekibin için. Bu yüzden bence biz orada hani hem etik olarak beraber çalışmamız gerekiyor çünkü bir ekibin içindeyiz. Hem de gerçekten bu özel, çünkü özel çalışıyor olmanın farklı bir dinamiği oluyor. Onu söylemeye çalışıyorum aslında. Hani bir aileyle bir maddi bir ilişki de olmak zorunda olduğu için günün sonunda. Bence bu dinamik, işte kendini kanıtlama, bir istemeden de olsa bir rekabet giriyor işin içerisine. Ama böyle olmak zorunda değil. Ve olmamalı da hatta. Çünkü aynen söylediğiniz gibi önemli olan yetişkin çocuk, önemli olan orada yardım etmeye, destek olmaya çalıştığımız kişi açıkçası. Bizim varlığımızın, kişiliğimizin vesaire aslında çok da bir önemi olmaması gerekiyor. Yaptığımız iş sadece önemli.
Evet, kesinlikle. Burçin Hanım, sizin bu konularda eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hani bir ebeveyn olarak bu tarz bir deneyiminiz oldu mu? Hani böyle bir ekip çalışması Türkiye'de sizin çocuğunuz özelinde ya da çevrenizde tanıştığınız insanlarda karşılaştığınız oldu mu? Yani böyle bir ekip çalışmasının içine yer alabildiniz mi çocuğunuzla birlikte? Yoksa hep kendiniz, demin de bahsettiğiniz gibi, hani arayışlarınız sonucunda mı ulaştınız?
Evet, arayışlarım sonucunda ulaştım ama sadece İstanbul'da bir terapistimiz vardı, bir fizyoterapistimiz. Hani böyle bir ekip çalışması kurmak için gerçekten çok uğraştı. Ve güzel de bir ekibi olmuştu ama maalesef pandemi süreci her şeyi etkilediği gibi bizleri de çok etkiledi. Ama Türkiye'de gerçekten hani onun da böyle bir ekibi kurmak için çok zorlandığına şahit oldum. Yani bu belki devlet destekli olmamasından mı bu işlerin, ya da bilmiyorum neden, ama evet, bu şekilde bir ekip çalışması olmadan, çünkü bizim çok farklı disiplinleri yönetmemiz gerekiyor. Şu anda benim de aldığım interdisipliner bir eğitimi almaya çalışıyorum ama yurt dışından alıyorum hep bu eğitimleri. Maalesef böyle bir süreci yönetecek kimseyle çalışamadığımdan bu eğitimleri almak zorunda kalıyorum ben de. Çünkü fizyoterapiyi yönetmek zorundasınız, ergoterapiyi yönetmek zorundasınız, iletişimi yönetmek zorundasınız. Bütün bunların merkezinde biz kalıyoruz ebeveyn olarak. Ve bu süreci yönetmek, hani hem süreci yönetmek hem bir yandan da annesiniz ve evde hani çocuğunuza sevgi göstermeniz lazım, ilgi göstermeniz lazım. Bir yandan da bunları yönetmeye çalışmak gerçekten çok zor. Ama Ersin Hanım da dediği gibi bu bu kadar çok şey başlık varsa evet bu kişilerin gerçekten ortak bir şekilde çalıştıkları zaman, çalışabildikleri zaman ancak gerçek anlamda başarılar elde edilir diye düşünüyorum ben de.
Evet, çok teşekkürler. Gerçekten temel sorunumuz bu yani Türkiye'de. Hani benim de çok fazla görme engelli öğrenci, çocuk ve ebeveyniyle çalışma deneyimim oldu. Hani belki engel türü ya da nöro çeşitliliği farklı olabilir ama sonuç olarak yaşadığımız durumlar ve elde ettiğimiz sonuçlar genellikle aynı oluyor. Bu anlamda ekip çalışmasının önemini de vurgulamak bence güzel oldu. Umarım sesimiz bir yerlerde bir yerlere ulaşırız. Aslında belki de bunun bir devlet politikası haline gelip dediğiniz gibi devlet destekli bu tarz çalışmaların yürütülmesi ve belki de ebeveynlerin rolünün ebeveyn rolüyle sınırlı kalması daha sağlıklı bir ilişki olabilir. Yani mesela burada size anlattığımız deneyimlerinizi hani siz çocuğunuzun annesisiniz ama anlattıklarınızdan da yola çıktığınızda onun öğretmeni gibi de oluyorsunuz. Belki onun bazen eğitimcisi gibi de oluyorsunuz. Bazen onu yönlendirensiniz, rehberisiniz. Yani bu roller de ebeveyn için zorlayıcı olsa gerek. Yani bu tarz durumlar yaşayabiliyoruz gerçekten. Sohbetimiz çok güzel gidiyor. Ne dersin Burak? Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Ufak bir ara verelim mi diye düşündüm.
Yani... moderatör sensin.
İsterseniz ufak bir ara verelim. Daha sonra da birkaç dakikalık böyle müzik arası verelim. Sonra tekrardan kaldığımız yerden devam edelim.
Tamamdır.
Okuduk.
Yetmedi. Yazdık.
Kesmedi.
Artık konuşmaya geldik. Dergi yazarları her ayın son perşembe akşamı 21'de Radyo Engelsiz Erişim'de. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Dergiden yansımalar, yansımalar, yansımalar, yansımalar.
Tekrar merhaba Radyo Engelsiz Değişim takipçileri. Ersin Sınay ve Mebuk Çin Yaşagör ve tabii ki bu ayki dergimizin seçtiğimiz yazının yazarı Burak Sarı ile birlikte radyo programımıza devam ediyoruz. Çok güzel bir yerde kesmiştik ve ufak bir müzik arası verelim ve dinlenelim istemiştik. Şimdi de devam ediyoruz. Ben Ersin Hanım'a şunu sormak istiyorum. Sizin ADİS konusunda yaptığınız çalışmalar olduğunu biliyoruz. Zaten röportajınızda da bahsetmiştiniz ama burada da birazcık ayrıntılandırabilir misiniz? Yani ne tarz çalışmalarınız oluyor? İşte daha çok çocuklarla bireysel çalışmalar mı oluyor? Ya da işte ne bileyim farklı bu alanda çalışan ya da çalışacak olan kişilere böyle bir süpervizyonluk gibi destek veriyor musunuz? Yani birazcık çalışmalarınızdan daha ayrıntılı bahsederseniz en azından belki size ulaşmak isteyen kişiler için de daha iyi olabilir diye düşünüyorum.
Tabii ki. Öncesinde bu süreç başlamadan yaptığım şeyler genelde mezun olduktan hemen sonra aslında ben PMLD yani çoklu tanısı olan çocuklarla olan çocukların olduğu bir okulda çalışmaya başladım. Yani bu çoklu tanısı erkekse cerebral palsy olabilir. Aynı zamanda herhangi genetik başka tanılardan da bahsedebiliriz. Nörolojik, fiziksel vesaire. Bir veya birkaç çok birden fazla tanısı olan çocukların olduğu bir okulda çalışmaya başladım ve dolayısıyla ADİS çalışmaları başladı. Oradaki ADİS çalışmaları ve hala o okullarla devam ettiğim ADİS çalışmaları hem kişiye özel değerlendirme ve kişiyi ADİS'le birleştirme yani hangi kişiye hangi uygun ADİS metodunu kullanabiliriz, nasıl başlamalıyız? Onun çevresindekileri, tüm konuşma partnerleri, bunlar hayatındaki uzmanlar, aile, öğretmenler varsa eğer daha büyük ailesinin diğer parçası olan kişiler vesaire onları eğitme gibi bir çalışmamız vardı İngiltere'de ve hala devam ediyor. Türkçe olarak sosyal medya ve web sitesinde yapmaya çalıştığımız şeylerde öncelikle materyal paylaşımı ve bilgi paylaşımı yapmak ve bunları ücretsiz olarak sunmak. Çünkü hani bu en başta bahsettiğiniz belki bu güven ve bunun pratikte kullanılmasına yardımcı olabilecek eksiklikleri kapatmak için yapabileceğimiz şeylerden biri bu. İkincisi işte bu Türkçe sembol setini hazırladık. Ücretsiz olarak bir global kütüphanede paylaştık. Bunun artırılması gerekiyor. Bu sadece bir başlangıç şimdilik. Onun dışında bu yine bu sosyal medya ve web sitesi üzerinden bize ulaşan ailelere ADİS alanında destek vermeye çalışıyoruz. Bana ulaşan uzmanlara danışmanlık veriyorum. Çünkü benim şu anda bir ekip arkadaşım daha var İstanbul'da çalışan. Çünkü benim hayalim aslında hani Türkiye'den birçok kısımdan birçok uzman DKT veya değil bu alana ilgi duysun. Hani bana ulaşsın olabildiğince ben destek olabileyim ama böyle bir network olsun ki hani Burç Hanım gibi, Burç Hanım'ın kızı gibi ya da birçok başka yetişkin çocuk nerede olduğu fark etmeden var olduğu yer yakınında ADİS alanında bilgili olabilecek bir uzmanla iletişime geçsin ve bu süreç herkes için çok çok daha hızlı ilerlesin. Bunu amaçlıyorum. Dolayısıyla şimdilik İstanbul'da başladık. İstanbul'da bir ekip arkadaşım var. Betül Sazoğlu diye. Onunla benim danışmanlığımda, benim desteğimle o da bir ADİS uzmanı olarak şu an çalışmalara başlıyor örneğin. Böyle şimdilik çalışmalarımız var.
Anladım, teşekkürler. Burç Hanım, siz bir, şu anda bir eğitime mi dahil oldum? Tam olarak dinlerinizi belki ifade edemedim ama yeni bir şey eğitime başladığım gibi bir şey demiştiniz. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Ebeveynlerin dahil olabildiği bir şey mi?
Evet, hem ebeveynlerin hem terapistlerin de dahil olabildiği bir şey. Bu benim kızımın konuşma terapisti bize tavsiye etti demiştim. Yurt dışında İsrail'de yaşıyor. Bu pandemiden sonra biliyorsunuz her şey online eğitimlere döndü ve bir yandan da fırsat oldu aslında bizim için. Onun başlattığı bir eğitim. Bu şekilde çoklu disiplinleri nasıl yönetebiliriz bizi anlatan bir eğitim süreci. Bir yandan da konuşma terapisiyle ilgili, motor konuşma problemleriyle ilgili de bir kısmı olmuştu. Ona da katılmıştım. Şu anda da o devam ediyor bir yandan. bu şekilde. Ama ailelerde evet katılabiliyor eğitime ve çok da faydalı oluyor böyle şeyler bizim için.
Peki nasıl haberdar oldunuz bu eğitimden? Yani bir yerden, bir sosyal medya aracılığıyla mı, yoksa birisinin tavsiyesiyle mi, yoksa araştırmalarınız sonucunda mı? Hani belki sizin gibi şu an sizi dinleyen, farklı nöro çeşitliliği olan çocuğa sahip ebeveynler de bu tarz yollara mutlaka hep arıyorlardır. Çünkü ebeveynlerin hepsi sonsuz özveriyle çocukların eğitimi için bir çaba gösteriyorlar. Hani onlar için de belki yol gösterici olabilir diye soruyorum aslında.
Evet, evet, kesinlikle. Aslında hepsi hem internetten, hani sosyal medyadan, hem de kızımın bir fizyoterapisti diyebilirim. Dönüş Derofe diye takip edenler belki biliyorlardır Instagram'dan. Çevirmen olarak o Dönüş programda organizatörü de o. O yüzden kendi Instagram hesabından sürekli bunların duyurularını yapıyor. Oradan takip edebilirler. Ve gerçekten çok da faydalı ve dediğim gibi hani bizim çok ihtiyacımız olan bir şey gerçekten multidisipliner çalışmalar. Ve maalesef çok kolay ulaşabildiğimiz şeyler değil. Bu anlamda çok kıymetli.
Kesinlikle, ama şunun da sanki bir avantajı var gibi görüyorum ben. Yani sizin İngilizce öğretmeni olmanız ve yabancı dili kullanıyor olmanız da bu tür eğitimlere daha kolay erişiminizi sağlamış olabilir mi? Hani bu benim düşüncem ama hani bunun da etkisi büyük ihtimalle olmuştur diye düşünüyorum. Bu konuda söylemek istersen.
Evet, kesinlikle oldu. Yani araştırma sürecinde gerçekten çok iyi oldu İngilizce biliyorum açıkçası. Ama bu bahsettiğim eğitimlerde Türkçe çeviri de oluyor. Hani bunun dışında yurt dışında katıldığım sadece İngilizce eğitimler de var bir yandan. Feldenkrais eğitimi gibi. Ama evet, İngilizce bilmek çok önemli.
Aslında buradan şuraya gelmek istiyorum. Hani sizin İngilizce bilerek buraya ulaşmış olmanız çok değerli, çok güzel, ama herkes dil bilgisine sahip, yani dil bilmeyebilir. Ve her ebeveyn aynı eğitim ya da aynı sosyoekonomik düzeye sahip olmayabilir. Türkiye'deki eşitsizlikleri de göz önünde bulundurduğumuzda. Hani bu tarz mekanizmaların belki ülkemizde oluşturulması ya da bu tarz eğitimlerin yani Türkçe çevirisi var evet, ama ailenin daha o eğitime ulaşması için bile dil bilmesi ya da dil bilen birine ulaşması gerekiyor. Hani bu tarz şeyler için belki bir ebeveyn olarak neler önerebilirsiniz? Yani neler olsa bizim, yani Türkiye'deki ebeveynler de bu tarz eğitimlere daha rahat ulaşabilir. Hani çeviri Türkçe ama eğitimin varlığından haberdar olması pek mümkün görünmüyor diye bilmediğinde birçok ebeveyn. Ya da bilgisayar yok belki, belki köyde yaşıyor. Hani birçok belirleyici faktör var.
Evet evet, ne yazık ki. Yani böyle şeylerin aslında hani evet, araştırıyoruz işte, sosyal medyayı kullanıyoruz, İngilizce, yabancı sitelerden bir şeyler bulmaya çalışıyoruz falan ama aslında bunları bize, bu işin uzmanlarının bize bunları tavsiye ediyor ve yol gösteriyor olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Burada da yine benim gittiğim kurumda çalışan, ne bileyim, özel eğitim uzmanlığının ya da fizyoterapistin, ergoterapistin, dil konuşma uzmanının bu konulara hakim olması gerekiyor ki bizi yönlendirebilsin. Ama maalesef dediğim gibi, yani bu konuda deneyimli kişilere ulaşmak o kadar zor ki bizim ülkemizde. Evet, devlet destekli olması lazım. Ama benim fikrim, hani alanın bu anlamda deneyimli uzman kişilere ihtiyacı var. Çünkü bu, evet, bir yere kadar ben anne olarak götürebilirim çocuğumu ama bir yerden sonra profesyonel olamıyorsunuz yani. O yüzden bizi yönlendirecek profesyonel kişilerin artmasına ihtiyaç var. Çünkü bu dediğiniz gibi herkes eşit şartlarda değil, herkes İngilizce bilecek diye böyle bir şey yok. Bu benim şansım oldu. Ama herkesin bunlara ulaşılabilirliği eşit değil maalesef bizim ülkemizde. Ama herkes bir kuruma, bir yere bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ama oradaki kurumdaki kişiler eğer bu konularda tecrübeliyse ve size yol gösterebiliyorlarsa ancak siz o zaman bir yere gidebilirsiniz.
Evet, kesinlikle. teşekkürler paylaşımlarınız için. Bence herkesin paylaşımları çok değerli ama ben ebeveynlerin söz sahibi olmasını çok önemsiyorum. Hatta mümkün olduğunda ifade edebilme imkanı verildiğinde şu an konuştuğumuz üzere direkt durumu yaşayan nöroçeşitliliği olan kişilerin söz sahibi olmasını her şeyden çok önemsiyorum. Çünkü gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişinin ifade ettiği şeyleri dışarıdan bir başkasının direkt ifade edebilmesi o kadar kolay olmuyor. Peki buradan şuna gelmek istiyorum Ersin Hanım. Hani zaten bununla ilgili aslında çokça konuştuk sözlerinizin arasında da geçti ama Burçin Hanım da ifade etti. Hani ebeveynler ve uzmanların bu konuyu ya yani ADİS özelinde konuşacak olursak ne kadar biliyorlar konusu üzerine biraz konuştuk ama mesela Burç Hanım şey demişti, hani uzmanların bizi yönlendirebilmesi çok önemli. Kesinlikle çok doğru bir cümle ama hani sizce uzmanlar bu işin neresinde ve ne kadar hakimler ya da ADİS konusunda, ADİS özelinde konuşacak olursak bu konuda yanlış bilinenler var mı? Varsa neler? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
Ben de çok hak veriyorum Burçin Hanım aslında. Aynen dediği gibi hani burada aslında bizim işimiz bu ve hani ADİS'le beraber ve ADİS'in dışında da bu alanda çalışmaya karar verdiysek bence kişisel olarak karşımızdaki bireye bireysel bir destek borcumuz var. Ama aynı zamanda toplumsal bir rolümüz olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla sadece bir terapistin, bir uzmanın, bir öğretmenin işi o sınıfta kalmıyor ya da o an bir saatlik süreçte kalmamalı. Aynı zamanda hani birçok eğitim, farkındalık çalışmalı, toplumsal değişim için de adım atmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden aynı fikirdeyim. Bizim yani uzmanların ya da bu alanda çalışmaya karar vermiş herkesin bu alanda daha fazla açık, daha fazla bilgili ve sürekli yenileniyor olması gerekiyor. ADİS'le ilgili de hani dediğimiz gibi daha önce pratik ve pratik değil ama teorik bir bilgi var. Yani herkes ADİS'in farkında. Çünkü zaten şöyle bir şey de var. ADİS'in farkında olmamak mümkün değil. Çünkü hepimiz kullanıyoruz. Hepimiz sözel iletişim dışında birçok farklı iletişim metodu kullanarak hem söylediğimizi desteklemeye çalışıyoruz hem de bazı durumlarda sözel iletişime geçemediğimiz zaman kullanıyoruz. Atıyorum mesaj atıyoruz, Facebook'tan konuşuyoruz. Yazarak konuşmayı kullanıyoruz vesaire. Dolayısıyla herkes bir şekilde ADİS hayatında zaten. Yanlış bilenler şu yönde, daha önce konuştuk. İşte çocukların tembelleşeceği ya da konuşmayı engelleyeceği yönünde bazı önyargılar ve yanlış düşünceler var. Ve birçok araştırma aslında bunun olmadığını defalarca kanıtlıyor. Hatta ADİS kullanımının konuşmayı desteklediğini gösterdiğini söylüyor. Örneğin hani biz en kolay şekilde şöyle açıklayabiliriz. Bir çocuk konuşabildiği zaman her zaman konuşmayı tercih edecek zaten. Çünkü kolay yol o. Ama konuşmamasının sebebi bunun zor oluyor olması, imkansız oluyor olması ya da bir şekilde erişilebiliyor olmaması. Dolayısıyla bu ADİS aslında o kişiye o iletişim hakkını veriyor. O iletişim motivasyonunu gösteriyor. Dolayısıyla bu kişiyi tembelleştirmiyor. Aslında bağımsızlaştırıyor ve özgürleştiriyor. İkincisi, ADİS kullanımı için hani çocukların ya da yetişkinlerin bir ön koşul becerisi olması gerektiği düşünülüyor genelde. Yani bilişsel olarak olabilir bu ya da fiziksel olarak bir beceriye sahip olması gerekiyor. İşte bir tablet kullanabiliyor olması gerekiyor ya da görebiliyor olması gerekiyor vesaire gibi bazı ön koşul becerileri olması gerektiği düşünülüyor ama bu doğru değil. Aynı zamanda bir yaş sınırı da yok. Yani hiç kimse kendini ifade etmek için çok erken değil hiç kimse için ya da çok geç de değil. Kişi her an istediği herkes ile istediği her yerde her şekilde kendini ifade edebilmeli ve bunun için kendini kanıtlaması ya da belli bir yaşa kadar beklemesi gerekmiyor. Onun dışında mesela Merhaba Spektrum'dan bahsettik. Merhaba Spektrum'un da defalarca söylediği, yani sırf sözel iletişime geçebiliyor diye kişilerin ADİS'e ihtiyacı olmadığı düşünülüyor. Ama Merhaba Spektrum'un da defalarca gösterdiği gibi hani part-time ADİS ya da yarı zamanlı sözel iletişime geçebilen gibi terimler var artık. Hani bunlar da duyusal, duygusal veya herhangi bir sebepten dolayı bir süreliğine ya da uzun bir süreliğine sözel iletişime erişemeyen kişiler için kullanabilecek alternatif iletişim metotlarından bahsetmemiz gerekiyor. Bunlar çok basit, hani kağıt kalem bile olabilir ama aynı zamanda daha yüksek teknoloji adislerden de bahsetmemiz ve bunların her zaman kabul edilir ve erişilebilir olması gerekiyor. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum, hani belki adisle ilgili değil bu ama sanırım sözel iletişim bir ön yargı ya da yanılgı şöyle olabilir. Sözel iletişime geçmeyen kişilerin bilişsel becerileriyle ilgili bir sıklıkla yapılan bir varsayım var. Yani sözel iletişime geçemiyor diye kişiye rağmen beklentiler düşük tutuluyor. Ya da kişinin kendini ifade edebilmesi için farklı imkanlar yaratılmıyor. Ama biliyoruz ki hani sözel olarak iletişime geçemeyen birinin söylemek istemediği bir şey olmadığı anlamına gelmiyor bu. Dolayısıyla bu aslında hem etik değil hem insan haklarına aykırı ve sağlamcı bir bakış açısı. Dolayısıyla bunlar aklıma gelen şeyler şimdi Türkiye'deki yanlış düşünceler veya önyargılar olarak.
Peki sizin oradaki çalışmalarınızda hani Türkiye'deki hani demin de söylemiştiniz ya bunlar benim daha çok kişisel deneyimlerim, hani Türkiye'de çalışmadım birebir demiştiniz. Peki şu an bulunduğunuz ortamlarda yine bu tarz yanlış bilinenlerle de karşılaştığınız durumlar oluyor mu? Yani oralarda da hani biraz daha fazla kullanıldığını varsayacak olursak gene bu tarz hatalara düşüldüğü oluyor mu? Ya da bu tarz hataların, yanlışların, yanlış bilinenlerin olmaması için çalışmalar yapılıyor mu? Yani farkındalık, bilinçlendirme, işte adisin ne olduğuna dair, ne gibi durumlarda, ne gibi faydaları olduğuna dair bu tarz eğitim faaliyetleri falan da yürütülüyor mu farkındalık içinde?
Tabii ki. Yani İngiltere'yi çok hani ideal bir İşte yurt dışında her şey daha iyi gibi bir imaj değil ama yani bu alanda biraz daha ilerlediği için şu örnekleri verebiliriz. Zaten dediğimiz gibi yine hep aynı şey tekrarlıyor olacak ama multidisipliner ekipten bahsettiğimiz zaman zaten aile de bu ekibin içinde bir parça. Dolayısıyla biz herhangi özellikle ADIS gibi yeni olabilecek bir adım attığımız zaman ama bu aynı şekilde hani yeni bir tekerlekli sandalye alınacaksa da, yeni bir eğitim programı takip edilecekse de, yeni bir okula gidilecekse de hep beraber çalışılan, herkesin aynı anda aynı eşit bilgiye sahip olması için amaçlanan bir programla yapılması gerekiyor. Dolayısıyla ben okulda çalıştığım zamanlarda çalıştığım tüm diğer terapistlere, uzmanlara, öğretmenlere ve aile üyelerine hangi adresi seçtiğimi, neden seçtiğimi ve bunun nasıl kullanacağıyla ilgili sürece başlamadan önce eğitim veriyorduk zaten. Ve bu her zaman sürekli olarak takip edilen bir durum oluyordu herhangi bir şey olmadan önce. Dolayısıyla bu ön yargıları belki vardır, olabilir de bunlar. Çünkü hepimiz insanız ve böyle düşünüyor olabiliriz. Ama en başından bunları hedefleyebiliyor ve beraber konuşarak çözüyor olabiliyorduk bunları. Dolayısıyla sanırım o şekilde hani bunun önüne geçilebiliyor. Ve dediğim gibi hani en başta bizim bu toplumsal rolümüz de olduğunu düşündüğüm için hani birçok dil ve konuşma terapisti aynı zamanda işte toplumsal farkındalık kampanyaları da yapıyor. Mesela İngiltere'de son zamanlarda süpermarketlerde kullanılması için çalışanların sözel iletişime geçemeyen kişilerle kullanabilmesi için görsel panolar hazırlanıp birçok süpermarkette tanıtıldı mesela bu. Hani bunun gibi de çalışmalar yapıp bu ön yargıları hem bireysel hem de toplumsal boyutunda ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum.
Yani gerçekten çok doğru söylüyorsunuz. Aslında bu tarz faaliyetleri sadece bir eğitim alanı içerisinde gerçekleştirmek değil de toplum içerisine yayabilmek, günlük yaşam içerisinde de bağımsız yaşam becerilerini kazandırırken yani sadece okul ortamında ya da özel eğitim ortamında değil de hayatın içinde kullanabildiğimiz zaman genellenebilir olması ve birçok insanın farkındalığının artması adına daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum ben de. Hani gerçekten bu her şey için böyle aslında. Farklı olan tüm çalışmalarda böyle. Yani yaygınlaşması için birazcık görünür kılınması, hatta birazcık değil yani bayağı bir görünür kılınması tırnak içinde söylüyorum, hani normalleştirilmesi, hayatın içinde yer alması kesinlikle çok değerli. Burak, senin bu konuda sormak ya da eklemek istediğin bir şey var mı? Belki ben unutmuş ya da eklemiş oluyor ama konuşma esnasında aklıma gelmiş olabilir.
Yani ben şeye vurgu yapmak istiyorum sadece. Ersin Hanım röportajda belirtmiş ya, biz erişilebilirlik üzerine çalışıyoruz sonuçta. ADİS de aslında iletişim alanındaki erişilebilirlik. Biraz önce marketlerdeki panolardan falan söz ettiğinde o kadar böyle yerli yerinde oturdu ki, yani evet bu da bir erişilebilirlik faaliyeti. Aslında erişilebilirliğin bir yönü ve ayrılmaz bir yönü. Bu bana şunu düşündürdü. Yani hani zamanla öğreniyoruz ama bizim hani bu alana yönelmemiz, ADİS'i öğrenmemiz konusunda biraz gecikmişliğimiz var. Bu bizden kaynaklı değil ama maalesef böyle bir gecikmişlik var. Bu bağlamda Ersin Hanımlarla daha ortak hareket edebilmek, daha anlayarak birbirimizi hareket etmek bizim erişilebilirlik çalışmalarımızı da geliştirecektir diye düşünüyorum. Bunları demek istiyorum şimdi. Bir de tekrar söz almamak adına şeyi belirtmek istiyorum. Tabii Ersin Hanım'ın da müsaadesi olursa. Biz normalde bu programı canlı olarak yapıyoruz. Dergiden yansımaları. Ama işte böyle zaman, katılımcılarımızın zamanının uymadığı durumlarda falan kayıt yapıyoruz. O nedenle dinleyici sorusu alamadık ama şöyle bir yöntem geliştirdik biz. Programımızın Twitter üzerinde dergiden yansımalar diye bir etiketi var. Program esnasında ya da sonrasında Ersin Hanım'a ya da bizlere sormak istediğiniz bir şey varsa ya da Ersin Hanım'ın da kendi belirtmek istediği bir şey varsa o etikete yazdığınızda hem takipçilerimiz de görmüş olur hem de sorunlarınızı da sanırım Ersin Hanım yanıtlar, öyle değil mi Ersin Hanım?
Kesinlikle.
Ben tekrar teşekkür ederim katıldığınız için, bizi kırmadığınız için. Çok sağ olun. Çok harika şeyler öğrendik. Harika bir program oldu. Benim diyeceklerim bu kadar.
Burak, katkılar için teşekkürler. Ben de yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken, aslında pek bitirmek istemiyoruz ama bir yandan da her şeyin olduğu gibi bunun da bir sonu olması gerekiyor. Zaman ayırdınız bize. Gerçekten çok teşekkürler. Hani şunu sormak istiyorum. Son sözleri olarak bu tarz ADİS gibi alternatif destekleyici iletişim sistemleri gibi faydalı iletişim sistemlerinin yaygınlaştırılması için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Belki kısaca önerilerle birlikte son sözlerinizi ve eklemelerinizi yapabilirseniz, hem Ersin Hanım siz uzman olarak hem de Burç Hanım siz ebeveyn olarak, hani bu anlamda katkı verirseniz radyo programımızı bu şekilde sonlandırmak çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani nasıl yaygınlaştırabiliriz, bu tür çalışmaları nasıl arttırabiliriz, bununla ilgili belki çözüm önerileri gibi şeyler sunabilirsiniz bize.
Ben kısaca söyleyeyim, sonra Burç Hanım, ben de sizin söyleyeceklerinizi çok merak ediyorum. Benim hani defalarca söylediğimiz şeyi toparlamak amacıyla bir daha söylemek için. Bence bu alanda birçok kişiye ulaşmamız gerekiyor. Uzman, öğretmen, aile, herhangi biri bu alanda daha çok öğrenmeli, daha çok ilgilenmeli ve yenilenmeliyiz. Bu çok değerli. Hani yeni bir şeyler var diye bunları takip edip update'lenmeliyiz açıkçası. Ve en önemlisi ADİS kullanıcılarını dinlemeliyiz ve onlara kendilerini, iletişim metodlarını ifade etmeleri için zaman ve şans vermeliyiz. Bunun dışında genel olarak erişilebilirlik ve engellilikle ilgili hani sosyal model bakış açısını daha radikal modelden uzaklaşıp hani biraz daha çevresel faktörlere de, bizim çevresel olarak yapabileceklerimize de, toplumsal olarak yapabileceklerimize de önem vermeliyiz ve Son olarak da iletişim bir haktır, erişilebilirlik bir haktır. Hani bunu unutmadan gerçekten çalıştığımız kişilere bunu verdiğimizin önemini üstünde durarak herhangi bir terapi sürecine başlamamız, herhangi bir destek vermemiz gerektiğini, hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum ben.
Teşekkürler, çok sağ olun katkılarınız için. Burçin Hanım, sizin eklemek istedikleriniz var mı?
Evet, ben de ailelere şunu söyleyebilirim. Az önce Ersan'ın da dediği gibi bu konuda o kadar çok, hani ben de başta çok eleştiri almıştım. Ya böyle bir şeye alışırsa, ya işte bu daha kolayına gelirse, konuşmasını geciktirirse gibi yorumlar çok oluyor. Ve bunlara karşı durmak da çok kolay olmuyor bazen açıkçası. Ama kesinlikle kendi araştırmalarına güvenip ona göre karar versinler diyorum. Çünkü çocuk gerçekten konuşabildiği zaman ya da bu yeterliliğe sahip olduğu zaman zaten konuşacaktır ama bir çocuk için hayallerini anlatabilmek ya da tabii ki anne baba için de bunları duyabilmek çok çok kıymetli. Ama benim bu süreçte gördüğüm o kadar çok kişi oldu ki hani sonrasında gerçekten hani zaman kaybetmişiz demektense böyle bir şeyden korkmasınlar diyorum. Ve yaygınlaştırma konusuna da gelince evet bütün bunlar devlet destekli olmalı. İşte profesyonellere biz daha kolay ulaşabilmeliyiz tamam ama sonuçta bu bizim elimizde olan bir şey değil şu anda. Bunu sadece göster yöntemini kullanan değil hani diğer birçok işte PECS yöntemini ya da farklı sadece sembollerle resimlerle iletişim kuran aileler için de hani ben elimden geldiğince her yere bunu götürmeye yani kızımın gittiği her yerde bilgisayarıyla gitmesine gayret ediyorum. Mesela az önce Ersin'in söylediği süpermarketlere böyle bir şeyin veriliyor olması mesela muhteşem bir şey. Hani bizde de belki hani ben bu sene tekrar çalışmaya milli eğitimde öğretmenim. Başladığım zaman hani çalıştığım okulda işte milli eğitime ulaşmaya çalışmak gibi bir planım var. Çünkü ancak oralardan yaygınlaşabilir ve bunu bilen biz aileler belki bu iş için ön ayak olabiliriz. Ya da çocuk parklarında bu tip panolar olabilir ve bunun için hani herkes evinin yakınındaki böyle bir şeye kendisi hazırlayıp belki götürebilir. Çünkü bizim gibi aileler genelde daha çok eve kapalı aileler oluyor ve çocuklarının sosyal yönleri de çok zayıf kalıyor. Hani biz ne kadar dışarı çıkarsak ve bunun için uğraşırsak bu iş olacak.
Çok teşekkürler katkılarınız için. Gerçekten hem Ersin Hanım hem sizin çok değerli söyledikleriniz, yaptıklarınız, deneyimleriniz. Umarız bizi dinleyen ya da dinleyecek olan aile, uzman, ebeveyn ya da bu durumu, bu nöroçeşitliliği yaşayan bireyler için çok faydalı olacaktır diye umuyoruz. Tekrardan bize katkı sunduğunuz için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, iyi ki zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki radyo programımız 30 Eylül 2021 Perşembe günü gerçekleşecek. Bakalım bu sefer konumuz ve konuklarımız kimler olacak? O zamana kadar tüm dinleyicilerimize kalın sağlıcakla diyoruz.
Okuduk.
Yetmedi. Yazdık.
Kesmedi.
Artık konuşmaya geldik. Dergi yazarları her ayın son perşembe akşamı 21'de Radyo Engelsiz Erişim'de. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Dergiden yansımalar.